Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ce'alna minet tevvabin ve ce'alna minel mutedahhirin. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, Yusuf suresinin 16. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin en güzel kıssa diye takdim ettiği Yusuf suresi elbette birçok hikmetleri, ibretleri ve dersleri ihtiva ediyor. Bizlere Rabbimizin mesajlarını takdim ediyor. Onları anlayacak akıl, idrak edecek yürek, gönül, Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Elbette kıssalar sadece hikaye olsun diye, kıssa olsun diye anlatılmaz. Arkasında bir takım hedefler, maksatlar gizlidir. Bize düşen o maksatları doğru kavrayabilmektir. Hatırlanacağı üzere önceki derslerimizde Yusuf Aleyhisselam'ın bir rüya gördüğünü ve rüyasında 11 yıldızın güneş ve ayın kendisine secde ettiğini gördüğünü ayet-i kerimelerden öğrenmiştik. Babası da bu rüya üzerine, evladım bu rüyanı kardeşlerine anlatma, onlar sana hile ve tuzak kurabilirler diye ikaz etmişti. Kardeşleri zaten Yusuf'u kıskanıyorlardı. Allah'ın ona ikram ettiği özel nimetler, hususi nimetler sebebiyle ve bir de daha çok da belki babası Yakub'un ona aşırı hassasiyetini, muhabbetini gördükleri için. Ve bir gün Yusuf'u alıp gezdirmeye götüreceklerini, dolaşmaya götüreceklerini söyleyerek babasını ikna etmişler ya da zorlamışlar. Yusuf'u onun elinden koparmışlardı. Ve daha sonra Yusuf'u ortadan kaldırmak için onu öldürmek ya da kuyuya atmakla nasıl yapacaklarına dair karar aşamasındayken kuyuya atmanın daha uygun olacağını düşünmüşler. Ve bu konuda görüş birliğine varıp onu kuyuya atmışlardı. Attıktan sonra şimdi babalarının yanına, evlerine dönme zamanı geldi. İşte Yusuf suresinin 16. ayeti bu sahneyi bize takdim ediyor, sunuyor. Estağfirullah. Ve ca'u ebâhum işâ'en yebkûn. Yusuf'un kardeşleri, o kuyuya atan kardeşler, akşam vakti karanlık basınca ağlayarak babalarına geldiler. Ağlaya ağlaya geldiler. İşte babasının en çok sevdiği kardeşlerini bir şekilde ortadan kaldırmışlardı. Ve kendilerini de affettirmek istiyorlardı. Ve affettirip yine Allah'ın salih kullarından birileri olacaklarına dair zanları, kanaatleri vardı. Ağlayarak geldiler. Kalu dediler ki, ya ebana, İnna zehebna nestebiku ve terakna Yusufa inde meta'ina fe akalahu zibbu ve ma ente bimu'minin lana ve lev kunna sadikin. Ey babamız dediler. Biz gitmiştik ve yarış yapıyorduk. Yusuf'u da eşyalarımızın başında bekçi olarak bırakmıştık. Fakat bu arada geldik gördük ki kurt onu yemiş. Her ne kadar biz doğru söylüyor isek de gerçi sen bize inanmayacaksın. Ama durum bu diyorlar. Burada tabii bir takım ibretler, hisseler var. Bir kadın kocasından şikayetle Kadı Şurayh'e gelir ve ağlayarak derdini anlatır. Yanında bulunan Şabi der ki Kadı Şurayh'e, bak der bu hanım bayağı ağlıyor. Söylediği şikayetinde haklı olduğu görülüyor diye söyler. Kadı Şureyh de der ki, Yusuf'un kardeşleri de haksız oldukları halde ağlayarak babalarına gelmişlerdi. Onun için biz insanların ağlamasına değil, hukuk neyi gerektiriyorsa, insanlar arasında adaletle hükmetmek neyi icap ettiriyorsa, usul ve prensipler neyse ona göre hüküm vermeliyiz der. Gerçekten insanoğlu zaman zaman kendini affettirme adına mazlum suretine bürünür. hüznünü ortaya koyar, ah vah eder. İnsan duygusallığa kapılıp onun ah vah edişine, sular seller gibi gözyaşı dökmesine bakarak hüküm veriverdiğinde kim bilir belki yanlış bir hüküm vermiş olabilir. Onun için gerçekten insanlar hakkında hüküm verirken apaçık deliller üzerine hüküm vermeli. Zanlar üzerine, kanaatler üzerine, hisler üzerine hüküm vermemeli. Bu son derece önemli. Önce dinlemeli. Hem de iki tarafı dinlemeli. Kapalı hiçbir yer kalmayacak şekilde sorular sormalı, karanlıklar aydınlatılmalı. Sonra da vicdanınıza danışmalı ve esaslar, prensipler neyi gerektiriyorsa elbette ona göre hüküm vermeli. Dikkat edilirse burada Yusuf'un kardeşleri hem Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıyorlar, onu öldürmeye kastediyorlar, hem de babalarını kendilerini affetsin diye böyle mahzun, üzünlü, üzüntülü bir tavır ortaya koymaya çalışıyorlar. İnsan fıtratı böyle. Kendini haklı gösterme adına her yola başvurabilir. Her türlü posta bürünebilir. Farklı farklı kılıklar, farklı farklı suretler gösterebilir. O bu ham insanın işte Allah'a karşı sorumluluğunun tam bilincine varmamış, şuuruna ermemiş, idrakine varmamış kişinin zaman zaman düştüğü noktalardır, hususlardır. Ve diyorlar ki işte biz diyorlar gittik babacığım, yarış yapıyorduk. Yusuf'u da elbiselerimiz ya da gıdalarımız, bir takım o piknikte yanımızda bulunan faydalı yiyecek neyse türünden eşyalarımızı korusun diye onu orada bırakmıştık. Tam da o esnada gelmiş bir kurt onu yemiş. Hatırlarsanız bir önceki programda dersimizde Yakup Aleyhisselam demişti ki evladım onu götürmeniz beni mahzun eder, beni üzer. Onu kurtların yemesinden korkarım demişti. Tam da kardeşler aradıkları şeyi bulmuşlardı, gerekçeyi bulmuşlardı. Kurt yedi diyeceklerdi ve öyle dediler. Bunun için arifler, hikmet ehli demişlerdir ki El-bela'u müvekkelun bil-mantık. Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Özellikle insanların mazeretlere sığınabileceğini düşünerek insanlara bu anlamda ipucu vermemeli. Olumsuz görüşler çok fazla beyan etmemeli. Tedbirini tam almalı, dikkat etmeleri gereken hususlara işaret etmeli ama efendim hususiyle negatif bir kapı açmamalı, pencere açmamalı. Burada babalarının kendilerine tam da inanmayacağını adeta hissediyorlar. Diyorlar ki her ne kadar babamız, ey babacığım biz doğru söylesek de gerçi sen bize inanmayacaksın ama durum böyle diyorlar. Belki de daha önceden bir takım yapıp ettikleri şeyler sebebiyle babalarının güvenini tam kazanamamışlar diyebiliriz bu kardeşler hakkında. Burada güven son derece önemli. Sadakatin yani doğruluğun, dürüstlüğün sadece dil ile ifade edilmesi değil, bir hayat olarak, şahsiyet olarak ortaya konulması önemli. Siz bir ömür dürüstlük üzere iseniz, güvenilir kimseyseniz, karşıdaki insanlara güven veren bir kişiliğiniz, şahsiyetiniz varsa sözünüze itibar edilir. O zaman yemin etmenize de gerek yok. Peş peşe inan böyle, inan böyle demeye de gerek yok. Sözü bir defa söyleyince şahsiyetli insanın sözüne güvenilir. İkinci bir soru bile sorulmaz. Fakat burada görebildiğimiz kadarıyla onlar tabii iç dünyalarında yalan söyledikleri için yalan söyleyen insan karşıdaki insanı inandıracağını çoğu zaman düşünmez. Yani bir şekilde yalanının ortaya çıkacağı endişesiyle özgüveni zayıftır. Burada bu kardeşlerin duruşunda bunu hissediyoruz. Biz doğru söylesek de bize inanmayacaksın. Ama diyorlar onu kurt yedi. Ve ca'u ala kamisihi bidemin kezib. Ve üstelik Yusuf'un gömleği üzerine yalandan bulaştırılmış bir kanla babasına geldiler bunlar. Babalarına demek ki kanlı bir gömlek getirdiler. Rivayete göre bir tavşan veya benzeri bir hayvan öldürüp onun kanını gömleğe bulaştırıyorlar ve kurt yerken işte bak baba bu da delilimiz, bak gömleği de kana bulamış diye babalarını kandırmak üzere getiriyorlar. Kale bel sevvelet lekum enfusukum emra. Yakup Aleyhisselam dedi ki hayır, nefsiniz size bir kötülüğü güzel göstermiş ve sizi böyle bir işe sevk etmiş. Nefsiniz yapmış bunu. Fesabrun cemil. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Vallahul müstean ala ma tasifun. Sizin şu söyledikleriniz karşısında, anlattıklarınız karşısında yardımına sığınacağım tek merci yalnız Allah'tır. Onun yardımını istiyorum artık. Başka yapacak bir şeyim yok diyor Yakup Aleyhisselam. Müfessirlerimiz diyorlar ki Yakup Aleyhisselam Yusuf'un kurt tarafından yenildiğine inanmadı. Onun inanmayışında kardeşlerin böyle bir suçluluk psikolojisi mutlaka etkili olmuştur. Fakat bir takım da alametler var. Nedir mesela? Evet, gömlek kana bulanmış ama gömlekte herhangi bir yırtılma, parçalanma söz konusu değil. Hatta takılmış adeta Yakup Aleyhisselam. Demiş ki ne uysal bir kurtmuş ki oğlumu bu gömleğin içinden yemiş de gömleğe hiç zarar vermemiş. Gömlekte hiç yırtık yok. İşte efendim insan bir batıl üzere, bir yalan üzere iş yapmaya başlarsa bir yerlerinden o yalanı ortaya çıkar. Evet, gömleğe bir kan bulaştırmışlar ama gömleği parçalamayı akledememişler. O kadar insan orada bir delil bırakmış, bir suç bırakmış, bir suçlarına bir işaret bırakmış. Zaten bugün de suçluların tespitinde o delillerin incelenmesi çok önemli biliyorsunuz. Bir şekilde dedektifler, bu işi iyi bilen kimseler en küçük ayrıntılardan sonuçlara ulaşıyorlar. Bir saç kılı onlar için önemli bir şey. İşte cinayetin işlendiği yerde efendim bir damla kan önemli. Bir parmak izi önemli. Oradaki eşyalar önemli. İşlendiği yer önemli. İşlendiği zaman önemli. Önemli, önemli. Özellikle kendine güveni olmayan ki zaten yalan söyleyenin asla kendine güveni olmaz. O mutlaka bir iz bırakır. Yani suçlu suçuna bir iz bırakır. Önemli olan o izi kavrayabilmek. İşte Yakup Aleyhisselam o gömleğin zaten parçalanmayışından Yusuf'un öldürülmediğini, bilakis ona bir başka şeyler yapıldığını fark ediyor. Ve diyor ki, fesabrun cemil, artık bana güzelce bir sabır düşüyor. Sabr-ı cemil düşüyor. Nedir sabr-ı cemil? Diyorlar ki müfessirlerimiz, Allah'ı mahlukatına şikayet etmemek üzere yapılan sabır, sabr-ı cemildir. Şikayetsiz sabır, böyle bağırıp çağırmadan, insanlara sürekli sızlanmadan, hüznünü sadece Allah'la paylaşarak, sabrı ondan dileyerek, dilini koruyarak, bazen insan dilini de koruyamaz, ağır sözler söyler, kadere yükler suçu, bahtına yükler, efendim veya Cenab-ı Hakk'a karşı küstahça sözler söyler bazen. Onun için sabretmek zordur. Bu Cenab-ı Hakk'ın hususi bir ikramıdır sabredebilmek. Hele hele şikayetsiz sabredebilmek. Osman Atpazarî Hazretleri diyor ki, insanın acıyı yutkunması güzeldir. Dilini tutması güzeldir. Fakat şikayetini yalnız Allah'a arz etmesi daha güzeldir. Allah'a da arz etmemek, bazıları bunu tercih etse de bazı arifler, yani onu bile efendim Allah'a karşı başa gelen musibet karşısında o musibeti dile getirmeyi bile uygun görmeyen kimseler varsa da mesela Osman Atpazarî Hazretleri der ki, İsmail Hakkı Bursevi'nin şeyhi, mürşidi, esas der böyle başa gelen musibeti, belayı, acıyı Allah'a arz etmekte aynı zamanda bir abdiyet, kulluk vardır. Yani kulluğun arzı vardır. Ya Rabbi ben acizim Allah'ım. şikayetimi sana arz ediyorum. Eşku betti ve huzni ileyk. Ya Rabbi hüznümü, dağınıklığımı, perişanlığımı sana arz ediyorum demek önemlidir diye ifade eder. Mahlukata şikayet etmemek Allah'a karşı edebin bir gereğidir. O teslimiyetin, o rızanın bir gereğidir. Ama insanız ve Cenab-ı Hak da kullarına karşı son derece merhametli ve şefkatlidir. Kulun Allah'a karşı halini arz etmesi, ya Rabbi senden şifa diliyoruz. Allah'ım bu belanın şerrinden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, ya Rabbi bu dağınıklığımı, bu perişanlığımı sana arz ediyorum demesi şikayet sayılmaz. Bu kulluğun bir ifadesidir der ki gerçekten çok güzel bir bakış açısıdır. Ve kulun böyle Rabbine gönlünü açması, hüznünü açması onu daha çok huzura, saadete sevk eder. Rabbine kulluğa daha da yaklaştırır. Mertebesini yüceltir. İşte Yakup Aleyhisselam da burada şikayetini adeta Allah'a çok edepli bir şekilde arz ediyor. Diyor ki bana düşen sabrı cemildir. Allah'ım yardımı da senden beklerim diyor adeta. Sen de yardım dilenecek olan yegane mercisin. Yegane müracaat kapısı sensin Allah'ım. Bu evlatlarımın söyledikleri karşısında ancak senden yardım isteyebilirim diyerek o acısını, efendim o yürek yangınını Rabbi ile paylaşır. Fe sabrun cemil. Ve sabır cemil olursa, yani güzel bir sabır olursa, ilahi inayet, ilahi yardım kullara yetişir. Çünkü innallâhe ve as-sâbirîn, Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenler büyük mükafata, büyük hazza, büyük nasibe erişeceklerdir. Öyleyse durup dururken sabır istemek belki hoş görülmüyor ama sabredilecek bir mesele söz konusu olduğunda Allah'tan sabr-ı cemil istemek güzel bir edeptir. Hayatta insanın başına her şey gelir aziz dinleyenlerim, aziz kardeşlerim. Sızlanmadan yutkunabilmek zor mesele. Dilinize hakim olabilirsiniz de gönlünüze hakim olamazsınız. İçinizden itirazlar yükselir. İçinizde kıvranmaya başlarsınız, yanmaya başlarsınız. İçin için bitersiniz, tükenirsiniz adeta. İşte için için bitmemek, tükenmemek için insan sızılarını, acılarını, musibetlerini Rabbi ile paylaşmalı. Onun rahmetine sığınmalı. Ondan rahmet dilenmeli. Ondan yardım dilenmeli. Kur'an'da bunun birçok örneği var. Eyyub Aleyhisselam'la ilgili de var. Der ki Eyyub Aleyhisselam, ya Rabbi bana bir zarar erişti Allah'ım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisin der Eyyub Aleyhisselam. İşte burada da çok edepli bir şekilde hem kulluğun efendim gereği olan Allah'ı mahlukatına, kullarına şikayet etmeme edebi var. Hem de yine kul olduğumuzu unutmadan Rabbimizden yardım dileyerek o acizliğimizi, fakir duygumuzu yani ihtiyaç hissimizi Rabb'e arz etme hissiyatı var. Kur'an ne güzel edep öğretir. Mevlana Hazretleri der ya, aç gözünü bir bak der. Kur'an baştan sona ayet ayet edep taliminden ibarettir. İşte şu satırların her biri bize bir edep öğretiyor. 19. ayet. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Bu ayete geçmeden burada bir Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bir alıntıyı sizlerle paylaşmak isterim. Bu ariflerin bakış açısı da gerçekten çok çok güzel. Abdülkadir Geylani bir kulun başına gelen bir musibet karşısında nasıl bir edep takılması gerektiğini ifade sadedinde der ki, musibetin bir ceza olarak ya da yapılan hatalara bir karşılık geldiğine alamet, işaret şudur ki, o anda insan sabırsız olur. Eğer diyor, başına bir musibet gelir de sen sabırsızca şikayete başlarsan, sızlanmaya başlarsan bilmiş ol ki o musibet sana bir ceza olarak gelmiştir. İşlediğin bir hatanın sonucu olarak başına gelmiştir. Bunu bil. Eğer diyor ve halinden halka hakkı şikayet ediyorsan bu böyle. Musibetin senin işlediğin günahlara, hatalara, kefaret oluşuna yani onları ortadan kaldırmasına alamet şudur ki geldiği zaman insan sabırlı olur, sızlanmaz, bağırıp çağırmaz. İnsanın içi daralmaz. Bilakis gönlünde yine ferahlık yelleri eser. Hele bu musibet halindeyken, böyle bir musibet halindeyken, ilahi emirlerin edası taata koşmak insana hiç ağır gelmiyorsa, yani musibet gelmiş ama sen kulluğundan vazgeçmiyor ve büyük bir zevkle ve şevkle ilahi emirleri yerine getirmeye gayret ediyorsun. İşte bu hal gelen musibetin senin günahlarına kefaret olacağına bir işarettir diyor. Bu musibet senin bir takım günahlarını örtecektir. Manevi derecenin yükselmesine alamet olan musibet ise insanı rıza haline, teslimiyet ve rıza haline daldırır adeta. Yani şöyle diyelim, hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ha, böyle bir teslimiyet ve rıza hali doğuruyorsa gelen musibet, o zaman diyor, senin nefsin bir kademe daha atlar, itminan haline daha yüksek bir mertebeye yükselir ve Allah senin gönlüne sekineti indirir. Yani büyük bir huzuru indirir. Görünüşte bir musibettir ama dereceni de yükselten bir musibettir. Bütün bunlar işte insanın sabrının derecelerini gösterir. Sabrın derecesine göre musibetin sende bir etkisi oluyor. Seni ya yakıp bitiriyor musibet, ya tamir ediyor, ya inşa ediyor. Yeniden, yeni yeni mertebelere çıkartıyor, yükseltiyor. 19. ayet. Ve caet seyyaratun fe'erselu varidehum fe'edlâ delveh. Şimdi Yusuf Aleyhisselam ne haldedir? Oraya dönmüş oldu ayetin muhtevası. Derken bir kervan çıka geldi ki tefsirler Mısır'a doğru giden bir kervandan bahsediyorlar. Böyle bir kervan geldi. Onlar kuyudan su getirmesi için sucularını gönderdiler. فَاَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَاَدْلَا دَلْوَهُ O sucu da kovasını kuyuya sarkıttı. Sarkıtır sarkıtmaz. قَالْ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٍ Müjde dedi. Genç bir delikanlı. Genç bir çocuk ama delikanlı bir çocuk dedi. Demek ki kuyu çok derin bir kuyu değil. Muhtemelen suyu çok fazla olan kuyu da değil. Belki suyu var fakat Yusuf Aleyhisselam'a zarar verecek derecede değil. Yusuf Aleyhisselam öyle bir kova sarkıtırınca muhtemelen hem ses vermiştir hem de kovaya sarılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle oradan kurtarılmış. Ve eser ruhu bi da'a onu bir ticaret malı olarak sakladılar. O Yusuf'u kuyuda bulan kişi ve belki beraberindeki birkaç kişi, onun sesine koşup gelen birkaç kişi hemen geldiler. Onu köle edindiler adeta, biz bunu satarız dediler. Çünkü o dönemlerde köle ticareti var, insanı satıyorlar. Hizmetçi olarak veriyorlar, karşılığında para alıyorlar. Vallahu alimun bima ya'malun. Allah da onların ne yapıp ettiklerini çok iyi biliyordu. Zaten sürekli Cenab-ı Hakk'ın gözetimi altındaydı Yusuf Aleyhisselam da. Bunlar Yüce Rabbimizin efendim kullara hakkındaki bir takım koymuş olduğu kader planı diyelim. Kader planı. Yusuf neticede Mısır'a sultan olacak ama bir takım geçitler var işte. Bir kuyuya inişi var, zindana girişi var. Daha bir takım imtihanları var. Sonra Cenab-ı Hak onu o rüyasında gördüğü gibi bütün kardeşlerinin de üstünde herkesin saygı duyduğu, herkese yardımı dokunan bir aziz haline, bir izzetli bir şahsiyet haline getirişi var Rabbimizin. Burada ve eser ruhu bi dah, onu ticaret malı olarak gizlediler ifadesinde gizleyenler kimdi sorusunu soruyor müfessirlerimiz. Kervandakiler diyor onu sakladılar. Yani şöyle diyelim, birisi gelir de bu çocuğu elimizden alır diye bütün kervan halkı bilerek onu saklayıp bunu satarız Mısır'da dediler muhtemelen. Bazıları da diyorlar ki kervan belki büyük olabilir. Orada sadece o suya giden sucu ve beraberindeki birkaç kişi, biz bunu saklayalım, satarız kendi aramızda dediler diyerek gizleyenlerin birkaç kişi olduğunu ifade ediyorlar. Bazı müfessirler de diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri zaten bir yol kervanın geçtiği yol kenarındaki bir kuyuya atmışlardı bilerek. Onu işte bir kervan gelsin alsın götürsün diye de bekliyorlardı. Gizli gizli de takip ediyorlardı. Onu gizlice bir ticaret metaı olarak adeta kendileri de satmak istiyordu diye böyle bir izah da yapıyorlar, açıklama da yapıyorlar. Ve o Yusuf'u suçu bulunca hemen koşarak gelip işte bu bizim kaçak kölemizdi, onu size satalım diyerek kervana sattılar diye de tefsirde de izahlar var. Fakat burada tabii ifade kapalı olduğu için bu tür farklı farklı izahlar yapılıyor. Anlaşılan o ki Yusuf Aleyhisselam bir şekilde gizlice ticaret metağı olarak adeta o kervanın eline geçmiş oluyor. Ve şerahu bi semenin baksin derahime ma'dude ve kanu fihi min ez-zahidin. Ve bu Yusuf'u köle olarak, ticaret metağı olarak alanlar çok düşük bir fiyata, birkaç gümüş paraya sattılar. Zaten çalıntı olduğu için ona pek değer vermemişlerdi. Yani o konuda çok da böyle bir üstüne de düşmemişler. Yani eline bedavadan geçmiş 3-5 kuruş ne bulduysa satıp kar elde etmek istemişler. Evet, Yusuf Aleyhisselam köle olarak satılıyor. Daha önceki programda da ifade etmiştim. Tefsirlerde şöyle bir rivayet var tabii. Bunun sıhhatini bilmiyoruz ama olabilir elbette. Bir gün Yusuf Aleyhisselam bir aynada suretine bakıyor. Şöyle kendine bakıyor. Bakıyor ki çok güzel. Kendi kendine diyor ki köle olsaymışım herhalde çok pahalıya satılırmışım. İşte bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Ve köle ediliyor. Üstelik çok ucuza satılıyor. 3-5 kuruşa satılıyor. O kadar güzel bir delikanlı işte yolda bulunduğu için adeta çok ucuza satılıyor. Ve gâle lezi işterâhu min Mısra limra'etihi ekrimi methvâhu asâ en yenfe'anâ ev nettehidehu veledâ. Onu satın alan Mısırlı hanımına dedi ki ona güzel bak. Belki bize bir faydası dokunur. Ya da biz onu çocuk ediniriz, kendimize bir evlat ediniriz dedi. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Böylece Yusuf'a o ülkede ayağını basacağı sağlam bir zemin ve büyük bir imkan verdik. Bir de tabii Mısır Aziz'i satın alıyor. Mısır'da önde gelen birisi. Bunun Mısır valisi olduğunu söyleyenler de var. O kralın muhafızlarının kumandanı olduğunu söyleyen müfessirlerimiz de var. Kimisi de Mısır Maliye Bakanı, o zaman hazineye bakan kişi. O da mutlaka efendim kralın öncülerinden, gözdelerinden, efendim yakınlarından birisi. Onun aldığını ifade ediyorlar. Bunun kendisinin çocuğu da olmayan birisi olduğunu anlıyoruz. Çünkü diyor belki bize faydası dokunur ya da biz onu evlat ediniriz. Çok göz dolduran bir delikanlı olduğu için çok üst düzey bir aristokrat kesim onu satın almış oluyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte Yusuf'a diyor biz yeryüzünde böyle bir imkan tanıdık. Böyle bir sağlam bir yer ona lütfettik. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْاَحَادِيثِ. Ona rüyaların tabirini, eşya ve hasilenin yorumunu diyor öğretecektik, öğretmek istiyorduk zaten. Bu da bir fırsat. Onun için öyle de bir fırsat kapısı da açılmış oluyor. Yüce Rabbimiz bir işinde birçok hikmetleri gizlemiştir. Nitekim ayetin devamı şöyle. Vallahu galibun ala emrih. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Allah işinde galiptir. Yani o yapacağını yapar. Onun hükmü her şeye geçer. O asla mağlup olmaz. O ne isterse o olur. Fakat insanların çoğu bunu bilemezler. Sonuçta Cenab-ı Hakk'ın muradının, isteğinin, iradesinin gerçekleşeceğine dair insanların birçoğunun bilgisi yoktur. İşin perde arkası hep Cenab-ı Hakk'ın o makro planıdır. Yani adeta Yüce Rabbimizin o takdiridir. Kullarına çizdiği bir rotadır. O bir şekilde yaşanacak. Bunlar dış görünümlerdir. Ve Yusuf Aleyhisselam öyle bir izzetli bir mevkiye oturacak. Fakat böyle bir süreçten geçiyor. İşte köle olarak efendim satılacak. Mısır azisi onu alacak. Yoksa ta Kenan diyarından, babasının yanından nasıl gidip de Mısır hazinelerinin vekili, bakanı olabilecek kıvama gelecek. İşte bunların her biri, vesileler birbirini takip ediyor. Sebepler birbirini doğuruyor. Ve esasen bu sebeplerin arkasında müsebbibül esbab, yani sebepleri yaratan Allah var. Allah kendi muradını, kendi iradesini gerçekleştirmek istiyor. Böyle de yollar açıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'a rüya tevilini öğretecek. Biraz ileride bu konularla ilgili de rüya teviliyle ilgili meseleler gelecek, ayetler gelecek. Orada da göreceğiz. Yüce Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'a o ilmi de öğretecek. Burada tevil ile hadis hem rüya yorumu hem de hadiselerin arka planını doğru okuyabilme, muhakemesinin güçlü hale gelmesi, daha doğrusu pratik bir yönetim derslerini almış olması. Bu da önemli. Yusuf Aleyhisselam o sarayda bir anlamda o üst yöneticilerin yanında yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmiş oluyor. Hadiseleri nasıl değerlendireceğine dair bir takım tecrübeler ediniyor. Bu da Rabbimizin muratlarından, yani isteklerinden bir tanesi. Bu da orada gerçekleşmiş oluyor. İşin dış cephesi bela ve musibet gibi, ama o bela ve musibet görünümlü bohçanın içi inci ve altın dolu, nimetler dolu. Ama siz dışa bakıyorsunuz. O bohçanın dış tarafı açılınca içerideki güneşi fark etmiyorsunuz. Bazen bela ve musibetler işte böyle nimetler sandığı gibi gelir insanın önüne. Krizler bazen büyük fırsatların kapısını açar. Bazen bir musibet bin nasihatten daha tesirli hale gelir. İşte burada biz Yusuf Aleyhisselam'ın şahsında bu hikmetleri görüyoruz. Her bela bela değildir o zaman. Her musibet musibet değildir. Musibet görünümlü nimet postasıdır. Önemli olan işte sabredebilmek, ilahi hikmete ram olabilmek, hakka tam teslim olabilmek ve o noktada yüreğimizi Rabbimizle daima beraber tutabilmek. İşin zoru, zor tarafı burası. Buralar gerçekleşirse kim bilir nice beladan, musibetten büyük büyük nimetler doğacaktır. Belemme belaga eşüttehu ateynahu hukmen ve ilma ve kezalike neczil muhsinin. Yusuf güçlü kuvvetli bir dönemine, çağa erişince artık biz ona hüküm ve ilim verdik. Hikmet ve ilim verdik. İşte biz muhsinleri, ihsan erbabını, İhsan kıvamında bir kişilik ortaya koyan, şahsiyet ortaya koyan kimseleri böyle mükafatlandırır, böyle amellerinin karşılığını veririz buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada Yusuf Aleyhisselam'ın velemma belaga eşüddehu, o en şiddetli haline geldiği zaman, yani en güçlü kuvvetli, artık değerli toplu bir hale geliyor. Aklı kemale eriyor. Belki vücut adaleleri, bedeni son derece en güzel bir kıvama erişmiş oluyor. Duyguları olgunlaşmış oluyor. Bu da bu yaş hakkında alimlerimiz kimisi 18 yaş diyorlar, kimisi 20, kimisi 33, kimisi 40 gibi yaşlar ifade ediyorlar. Evet, Yusuf Aleyhisselam'ın diyelim 7-8 yaşlarında bir çocukken bir şekilde kuyuya atıldığı düşünülürse, orada birkaç sene işte olgunluk yaşına, buluğ yaşına erinceye kadar da sarayda olduğu düşünülürse, 15 yaş, 16-17 yaş diyelim, o Züleyha, Mısır Aziz'in hanımı Züleyha ile yaşadığı hadiseden sonra 12 yıl hapiste kaldığı da düşünülürse, aşağı yukarı bu gerçekten 30'lu yaşların üstüne tekabül ediyor. Düşünülebilir. Elbette daha önceki yaşlarda da olabilir. Cenab-ı Hak peygamberliğini bazen 29-28'li yaşlar, bazen 30'lu yaşlar, bazen 40'lı yaşlarda dilediği kullarına ikram ettiği olmuştur. 40 diyenler de belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da peygamberliğin 40 yaşında gelmesinden yola çıkarak veya daha başka ayetlerden o 40 yaş olgunluk yaşı olarak bir şekilde takdir edilen bir yaş kıvamı olduğu için 40 yaşta demişler. Fakat burada öyle anlaşılıyor ki 30 ile 40 arasında bir yaş. İşte o döneme gelince diyor Cenab-ı Hak, ulaşınca Yusuf, biz ona bir hüküm verdiği, bir hikmet verdik. Hükmetme kabiliyeti verdik. Hikmet zaten, hikmet sözde ve fiilde doğruya isabet etme melekesidir. Yani konuşunca hakikat konuşuyorsunuz, yapınca hakikat inşa ediyorsunuz. Yani batıl bir iş yapmıyorsunuz, çürük tahtaya basmıyorsunuz. Ve bir de burada hükümden murat, insanlara hükmedebilecek, tasarrufta bulunabilecek bir kıvam, yani idari hakimiyet de kastedilmiş olabilir. Belki Yusuf Aleyhisselam'ın hayat hikayesini okuduğumuz zaman bunun idari kabiliyet olduğunu da söylemek mümkün. Biz ona hem bir idari hükmetme kabiliyeti, idarede yetkinlik, hem de bir ilmi bir altyapı, hem rüyaların yorumu, hem hadiseleri doğru değerlendirme bilgisi, hem peygamberlik, ki buradaki hikmet ve ilim diye anladığımız zaman bunun aynı zamanda peygamberlik olduğunu da söylemişlerdir müfessirlerimiz. Yusuf Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bildiğimize göre buradaki ilim kelimesi de onun Allah'tan aldığı ilme, gerek rüya ilmi gerekse peygamberlik ilmi kastedilmiş olabilir. Biz diyor ona bu iki şeyi verdik. İşte biz muhsinleri böylece mükafatlandırır, onlara böyle karşılıklar veririz. Burada çok ince bir işaret var. İnsan muhsin olursa, ne demek muhsin olmak? Yaptığını en güzel yapmaya çalışan, sapasağlam yapmaya çalışan, bir bilgi ve basiret üzere yapmaya çalışan ve bir de Allah görüyormuşçasına ve görüyor olduğunu bilerek, onun şuurunda, idrakinde olarak bir iş yapmak anlamındadır. İhsan kıvamı. İhsan kıvamında, yani en güzeli en güzel şekilde yaparak Rabbimizin gözetimi altında olduğu şuurunda hissederek iş yapan kimseye muhsin diyoruz. İşte muhsinler böyle daima güzeli arayan, güzeli inşa eden, güzeli ihya eden, güzeli ortaya koyan kimseler netice itibariyle büyük bir idari hakimiyete, hikmete ve başkalarının sahip olamayacağı nice nice bilgilere, ilme sahip olacaklarına işaret vardır. Öyleyse insan var gücüyle muhsin olmaya gayret etmeli. Zira Allah muhsinlerle beraberdir. Yani ihsan erbabıyla beraberdir. Siz de o güzellik ortaya çıkınca, o zemin ona göre gerçekleşince, düzenlenince oraya Yüce Rabbimizin hususi rahmet ve ikramı da inmektedir. Yusuf Aleyhisselam'ın bu mazhar olduğu ilim ve hikmetten bu sonucu çıkarmış oluyoruz. Rabbimizden niyazımız, şu ayetlerde kullarına vermek istediği işaretleri, beşaretleri yani müjdeleri ve ikazları en güzel şekilde anlamayı, almayı ve hayatımıza adapte etmeyi Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ondan niyazımız budur efendim. Allah'a emanet olunuz.